Ayrım 21.
Daha bugünden laboratuvarlarda ilk genler ve enzimler başarılı bir şekilde yeniden kurulmuşlardır. Burada başarılı sıfatı, laboratuvarlarda yapay yollardan elde edilen zincir moleküllerin biyolojik deneye sokulduklarında kendi dizilim yapılarının gerektirdiği biyokimyasal etkinliği gerçekleştirebildikleri ve başka düzlemlerde de tıpkı doğal asılları gibi davranabildikleri anlamına gelmektedir. Burada tartışılan sorunlara önyargısız yaklaşan kimseye bu ilk başarılı sentez deneyleri buraya kadar söylediklerimizin ötesinde bir olguyu da ispatlamaktadırlar. O da enzimlerin gerek ortaya çıkışlarında gerekse faaliyetlerinde öyle esrarengiz, bilim alanının dışında kalan herhangi bir gücün etkisinin aranmasının boşuna olduğu gerçeğidir. Ama öte yandan bütün bu söylediklerimiz uzak bir gelecekte tanımlaya geldiğimiz yoldan laboratuvarda yeniden kurduğumuz o soyu sopu çoktan silinmiş canlının geninin bu kez biyokimyasal yoldan yeniden üretilmesi olasılığının da gerçekleşebileceğini insana düşündürmeden edemiyorlar. Kısacası günün birinde insanoğlu o efsanevi dinozorları gözleriyle görecek mi? Genlerini laboratuvarda sentezleyerek o canlıyı yeniden hayata döndürmek mümkün olabilir mi? Sadece birkaç bin gen molekülündeki dizilimi tamı tamına belirleyebilmemiz için gerekli olan bilginin miktarına bakınca böyle bir girişim bugün için çözümü olanaksız bir sorunlar öbeği olarak görünmektedir. Ama güçlüğün niteliksel olmayıp bilgisayarların pekala üstesinden gelebileceği sayısal verileri değerlendirme türünden niceliksel bir güçlük olduğunu da unutmayalım. Günün birinde bütün bu zorlukların üstesinden gelinecek olsa bile biyokimyacılar soyu sopu tükenmiş bu masal yaratıklarını keyiflerine göre diriltip onlardan bir eski çağ hayvanat bahçesi kurmaya kalkışmayacaklardır. Çünkü herhangi bir dinozorun eksiksiz gen planını ceplerine koymuş olmaları durumunda bile iş bitmiş değildir. Değildir çünkü hayat, yalıtılmış olarak tek bir canlı varlığın üzerinden yürüyen bir madde özümseme süreci değildir. Seçtiğimiz bu hayali dinozor örneği, hayatın madde özümseme süreçlerini gerçekleştiren bir organizma ile çevresi arasında kopmaz bir kapalı devre oluşturan bir dolaşım süreci olduğunu ve sürecin boyutlarını bize göstermek bakımından iyi bir örnektir. Geleceğin biyokimyacıları, dinozorları ve o ilk çağlar sürüngenlerini laboratuvarlarda üretmeden önce, kuracakları hayvanat bahçesinin sakinlerine uygun bir bitki ve beslenme ortamı sağlamak zorunda kalacaklardır. Ayrıca bugünkü atmosferindekinden çok daha az oksijen içeren yapay bir ilk çağlar atmosferini yeniden oluşturmak da biyokimyacılarımızın başlıca görevleri arasında yer alacaktır. Gene kılı kırk yaran çalışmalarla sayısız mikroorganizma da genetik yapılarının bilgisayarlarla saptanması yoluyla yapay olarak üretildikten sonra çoğalmaya bırakılacaktır. Çünkü o çağların etoburları tıpkı bugünkü canlılar gibi ortaklaşa yaşayan canlılar olarak beslenebilmek için bu mikroorganizmalara bağımlıydılar. Bütün olarak baktığımızda bu proje birbirleriyle karmaşık bağlamlıklar oluşturan sonu gelmez koşulların uzun zincirinin yeniden kurgulanmasından başka bir şey değildir. Doğal çevrenin, ortamın, yaşama adını verdiğimiz süreci oluştururken birbirleriyle nasıl aktif bir şekilde etkileştiklerini gösteren öğretici bir modeldir bu proje. Böyle bir hayvanat bahçesinde biyolojik dengenin korunabilmesi için bahçenin ne boyutlarda olması gerektiğini de varın siz düşünün. Ayrıca gerekli bütün koşulların yerine getirilmesi, her türlü hesapları altüst edecek kadar upuzun bir zaman süresine ihtiyaç duyacaktır. Öte yandan, projenin gerçekleştirilmesi yönünde atılacak her adım başında, önceden akla gelmemiş yepyeni sorunlar karşımıza çıkacaktır. Bütün bu söylediklerimizden sonra, geleceğin biyologlarının bilgisayarlarının başına geçip, söyle bakalım, bu projeyi gerçekleştirmemiz için yerine getirmemiz gereken koşullar nelerdir diye sorduklarında, yaklaşık 12 bin kilometre çapında bir gök cismi bulun ve 3-4 milyar yıl sürebilecek bir deney süresini göze alın. Yanıtını alabileceklerini varsayabiliriz. Hani insana biraz alaycı gelse de, gene de bizi mutlu edebilecek bir yanıttır bu. Çünkü bu koşullar altında söz konusu deney, Gezegenimiz üzerinde zaten büyük bir başarıyla çoktan gerçekleştirilmiş değil midir? 7. Hayat rastlantı mı yoksa zorunluluk mu? 20 değişik amino asidin salt rastlantı sonucu 104 halkalı bir zinciri oluşturmak üzere sitokrom C enzimindeki sıralanışın tıpatıp aynısı bir dizilimle bir araya gelme olasılığı nedir? Yanıt kesindir. 1/20^104. Bu matematiksel terimi günlük dille söyleyecek olursak hemen hemen olanaksızdır, handi ise sıfırdır dememiz gerekir. Daha önce bize yeryüzünde var olan her şey arasındaki akrabalık bağlarına ve ilişkilerine yönelik kanıtı elle tutulur bir kesinlikle sunan rastlantının öteki yüzüdür bu. Türler arası akrabalıkları göstermek için kendisinden çok iyi yararlandığımız bu rastlantı kategorisini burada bir kez daha değerlendirebiliriz. Hayatın doğuşuna yol açan bu neredeyse sıfır olasılığa bakarsak, peki böylesine yoka yakın bir olasılık bu dizide şimdiye kadar ileri sürdüğümüz her şeyi temelden yıkmıyor mu sorusu aklımıza gelmez mi? Öyle ya, dizinin başından itibaren evrende olup bitenlerin kendi etkinlikleriyle gerçekleştirdiklerini, dış bir müdahaleye gereksinme duymadıklarını ve bu gelişmenin çerçevesi içinde hayatın doğal bir sonuç olarak kaçınılmaz biçimde ortaya çıktığını söylemiştik. Şimdi ise hayatın doğuş olasılığını 1/20^104 olarak belirliyoruz. Bu yüzden geri gelmişken bir kez daha herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeden yinelememiz gerekmektedir. Gerçekten de sitokrom C'nin salt bir rastlantı sonucu ortaya çıkabilme olasılığı matematiksel olarak 1/20^104'tür. Eğer evrenin başlangıcından bu yana geçmiş her saniyede yeni ve daha önce var olmamış bir enzim ortaya çıkacak olsaydı, bugün gerçekleşebilmiş tüm enzim kombinasyonlarının sayısı ancak 10^17 olurdu. Hatta evrende var olan bütün atom zincirlerinin tümü enzim zincirleri olsalardı, üstelik her biri ayrı, bireysel ve birbirinin tekrarı olmayan yeni enzimler olma koşuluyla. Bugün evrende sadece 10^80 değişik zincirli enzim molekülü bulunurdu. Ve bütün bu molekül zincirleri arasında tek bir sitokrom C enzim molekülünün bulunma olasılığı ise hala 1/20^104 olurdu. Yani 1/1000 katrilyon. Öte yandan hayat sadece solunumu düzenleyen sitokrom C enziminden ibaret olmadığına ve daha birçok enzim yaşamın vazgeçilmez yapı taşlarını oluşturduklarına göre aynı matematiksel olasılık bütün öteki enzimler ve elbette nükleik asitler için de geçerliliğini koruyacaktır. Bu hesaplamayı olduğu gibi alırsak, benimsemek zorunda kalacağımız bir mantıksal sonuçla karşı karşıya kalırız. Ya hayatı alabildiğine olanak dışı bir gerçeklik ve aşırı bir istisna durumu olarak tüm kozmosun içinde sadece bir kez, o da sadece burada, bizim gezegenimiz üzerinde doğmuş ve bu evren bakımından neresinden bakılırsa bakılsın, mutlak atipik bir fenomen olarak kabul edeceğiz ya da hayatın salt rastlantılar alanından herhangi bir yoldan kendini sıyırıp ortaya çıkabilmesini sağlamış fiziküstü güçlerin varlığına bel bağlayacağız. Bu her iki mantıksal çıkarsamada çok yaygın ve sık paylaşılan birer görüş olarak değişik kılıklarda bıktırıcı boyutlarda kotarılıp karşımıza çıkarılmaktadırlar. Hayatın doğuşu konusundaki tartışmalarda hiç eksik olmayan ünlü birinin konuşmacılara alaylı bir ses tonuyla sorduğu soru, bu konuda tanınmış bir örnek oluşturmaktadır. Rastlantı sonucu ortaya bir Volkswagen çıkana kadar insanın 1000 trilyon atomu ne süre çalkalaması gerekir? Aynı sorunun bir başka varyasyonu da 100 maymunluk bir sürünün 100 daktilo üzerine gelişigüzel vura vura rastlantı sonucu bir tek Shakespeare sonatı üretmeleri için geçmesi gereken süre ne kadardır biçimindedir. Bu türden itirazlar gerçekten çarpıcıdırlar. Bu tür örneklere başvuran tartışmacı ya da konuşmacılar büyük alkış toplayacaklarından emin olabilirler. Ne yazık ki her zaman mantıklı görünen bu benzetmelerin hiçbiri ciddiye alınabilecek nitelikte kanıtlar değillerdir. Bunlardan yararlanmaya kalkanlara biraz Sherlock Holmes okumalarını öneririz. Ama Holmes diye bağırır bir yerde Watson. İmkansız bu, tamamen. Hayret verici diye karşılık verir Holmes. Çok düşündürücü bir ikaz. Herhangi bir noktada yanlış bir akıl yürütme yapmış olmalıyım. Hayatın ortaya çıkışındaki olasılık dışı gözler önüne sermesi umulan sayısal değerlendirmelerin ileri sürülüş biçiminde istisnasız ortak bir yanılgı, daha doğrusu bir mantıksal hata sırıtmaktadır. Bu da soruna biraz daha yakından bakmamızı gerektirmektedir. Çünkü mantıksal tutarsızlığı ayrımsanmayınca istatistiksel kanıt hayat konusundaki söz konusu yaklaşımı desteklemek amacıyla bilimsel çevrelerde bayağı taraftar bulmaktadır. İngiliz zoologu W.H. Thorpe, 1969 yılında yayımladığı Evrimde İnsan adlı kitabında söz konusu kanıtı tipik bir yönde değerlendirerek biyolojik fenomenlerin doğal yasalara dayanarak açıklanamaz oldukları sonucuna varmaktadır. Bu noktada söz konusu kanıtın suistimal edilişine en çarpıcı örnek ise Fransız biyoloji ve Nobel ödülü sahibi Jack Monod'un bilimsel tavrında belirmektedir. Ama Alman fizikçisi Pascal Jordan da ilkece aynı türden bir kanıtlama zincirine başvurarak inanılmaz bir saf dillikle evrende büyük bir olasılıkla yalnızca bizim gezegenimiz üzerinde hayat olması gerektiğini ispatlamaya çalışmaktadır. Söz konusu akıl yürütme hatası en belirgin biçimde İngiliz Thorpe'un ispatlama yönteminde kendini göstermektedir. Thorpe birçok başka örneğin yanı sıra az önce değindiğimiz daktilo başında rastlantı sonucu Shakespeare sonatı üretmesi gereken maymun sürüsü örneğine sığınmaktadır. Bunu yaparken ortaya attığı karşılaştırmanın hayatın ortaya çıkışı sırasında doğanın karşı karşıya bulunduğu ve çözmek zorunda kaldığı sorunu en can alıcı yerde baş aşağı çevirdiğini gözden kaçırmaktadır. Doğa hiçbir zaman daha önce var olan bir şeyi söz gelimi bir amino asit dizisini rastlantıyla bir kez daha bütün ayrıntılarıyla ve tıpatıp yeniden üretme gibi bir görevi önüne koymamıştır. Oysa hayatın ancak bir kezlik, örneksiz, yinelenmez bir olgu olduğunu ispatlar gibi görünen 1/20^104 sayısı ise ancak doğanın gerçekten de rastlantıları aşağı aşağı önceden belirlenmiş böyle bir hedefe varmaya zorunlu olması durumunda geçerli olacaktır. Gel gelelim doğa tarihinin gözler önüne serdiği gerçeklikte durum tamamen bunun tersidir. Bu bakımdan hayatın ortaya çıkışı varsayımında tamamen anlamsız olmakla birlikte kullanıla kullanıla cılkı çıkmış maymun sürüsü örneğini bir başka bağlama yerleştirebiliriz. Doğa hiçbir şekilde ve hiçbir zaman maymun sürüsünün daha önce herhangi bir biçimde verilmiş bir şeyi rastlantı sonucu uğraşa uğraşa en sonunda bir kez daha yinelemesini beklemeye gerek görmez. Doğa, benzetme yerinde ise yeryüzünde olup biten rastlantısal olayları gerçekleştiren maymunların nispeten sınırlı sayılabilecek bir zaman süresi boyunca birkaç milyon yıl, daktilo başında istedikleri gibi tuşlara vurmalarına olanak sağlamış, sonra bu birkaç milyon yılın ardından ağzına kadar gelişigüzel harf dolu o sayısız sayfayı bir anlamda önüne koyup şöyle sakin sakin incelemiş ve üzerindeki harf dağılımları salt rastlantı sonucu ortalamadan şaşmış kağıtları bir yana ayırmıştır. Ortalama dağılıma göre sapma ve farklılık gösteren harf dağılımlarının bulunduğu yapraklar sırf bu özellikleriyle öteki yapraklarla karıştırılamaz. Farklı bir nitelik elde ettiklerinden doğanın bunları ötekilerden ayırıp ayıkladıktan sonra onlara belirli işlevler yükleme olanağı doğmuştur. Başka deyişle doğa bu yaprakları artık kendi amaçları doğrultusunda kullanabilme olanağını keşfetmiştir. Doğal konumun gerçekliğine aktardığımızda doğanın izlediği bu yöntem şu anlama gelecektir. O en ilk başlangıç aşamasında sınırlı ve alçak gönüllü birkaç temel ilkenin hızlandırıcı etkisi evrimi başlatmaya yetip de artmıştır. O aşamada bildiğimiz gibi rakipler de yoktu. O koşullar altında şimdiki bilgilerimize göre değerlendirecek olursak 40 ya da 50 halkalı enzim prototipleri yeterliydi. Üstelik bu kısa zincirlerde sadece birkaç amino asidin belli yerlerde bulunmasından öte bir zorunluluk da yoktu. Bunu deneysel olarak da ispatlayabiliriz. Böyle sınırlı bir dizilimin belirli kimyasal tepkimelere sağladığı hız ne kadar sınırlı olursa olsun gene de ortaya küçücük de olsa bir avantaj çıkmış, bu tek molekül tipi kendiliğinden çoğalmaya başlamıştır. Bu biricik gerçek durumdan yola çıkarsak tamamen başka sayılara ulaşırız. Şimdi birdenbire sınırlı uzunluktaki amino asit zincirlerinden oluşmuş birkaç milyon polipeptit, bir prototip enzimin doğma şansını yaratmaya yetecektir ve bütün sorun bir çırpıda çözümlenecektir. Sayısal değerlere dayanılarak tıpkı enzimler gibi ortaya çıkışlarının çok küçük bir olasılık olduğu ileri sürülen ve deminki düşünce oyunlarında sevilen örnekler olarak sık sık öne sürülen nükleik asitlerin söz konusu olduğu yerde doğa enzimlerde olduğu gibi az çok elini kolunu bağlamamıştır da. Aslında bir enzimde zincir halkalarının dizilimi pek de öyle gelişigüzel sayılmaz. Çünkü enzimin mekan içindeki konumu ve biçimi çok önemsiz ve zayıf da olsa bir kimyasal etkinin sorumlusudur. Oysa DNA'nın şifrelenmesinde enzimler için gerekli bu kısıtlamalara benzer sınırlamalar bile bulunmaz. Bugün görebildiğimiz kadarıyla doğa DNA'ların oluşumu sırasında çeşitli nükleyin bazlarına ve onların dizilimine rastlantının getirdiği her anlamı oportünistçe bir tavırla vermekte hiç sakınca görmemiştir. Bu nedenle hele nükleik asitler alanında sayısal kanıtlar kullanarak buradan hayatın tekrarlanmazlığına ilişkin benzer ispatlar çıkarmak tamamen saçmadır. Öyleyse bir kez daha yineleyelim. Sitokrom C'yi ya da bugün var olan herhangi bir başka enzimi tıpatıp bu biçimiyle rastlantılardan geçe geçe bir kez daha üretebilmeye gerçekten bu dünyanın ömrü yetmez. Ne var ki doğa hiçbir zaman kendini böyle bir görevin çözümüyle de karşı karşıya bulmamıştır. Onun yaptığı daha çok rastlantısal süreçlerle çeşitli moleküllerden çok sayıda üretmek ve bunların arasından gene rastlantı sonucu herhangi bir maddeye katalitik etkisi olan, üstelik bu etki başlangıçta herhalde küçük mü küçüktü, birkaçını biyolojik evrimin hizmetine koşmak olmuştur. Alabildiğine cüretkar düşüncelerine dört elle sarılan Jack Mono da tıpkı Torp gibi tek yanlı bir yaklaşımla insanın bir daha yinelenemez bir rastlantısal gelişme sonucunda evrenin bir kenarına çingeneler örneği yerleşmiş olduğunu ileri sürmektedir. Canlı doğanın günümüzde gösterdiği yapıya bakarsak, tayin edici olanın hayatın ilk kez yeryüzünde görünmesi olayının sadece bir kez olup bittiği varsayımı olanak dışı olmayıp tersine çok mümkündür. Bu da bu olayın a priori olasılığının handi ise sıfır olduğu anlamına gelir. Bu iddianın doğruluğu tartışılmaz. Gel gelelim böyle bir iddianın herhangi bir şeyi ispatladığını da söylemek mümkün değildir. Çünkü iddiadaki ilk cümle benimsenmesi olanaksız genelleme örneğidir. Son cümle ise buna bağlı kaba bir çıkarsamadır. Mono'nun akıl yürütmelerini dikkatle izleyecek olursak, Torp'ta gördüğümüz düşünme hatalarını onda da buluruz. Sadece Fransız'da yanlış düşünmenin izleri o kadar açık seçik göze batmamaktadır. Mono, bu cümlenin hemen ardından, yeryüzünde gelişmiş olan ve gezegenimize özgü biçimiyle hayat eklemesini yapmadığı için havada kalıyor. Mono'nun cümlesi bu haliyle, hayatın sadece bizim tanıdığımız bu biçimiyle gezegenimizde gerçekleşebileceği, başka türlü gerçekleşemeyeceği varsayımını bize benimsetmeye çalışıyor. Mono'nun hayatın doğma olasılığının sıfır olduğunu öne süren cümlesi kesinlikle anlamsız ve havanda su döven bir cümledir. Çünkü evrende ortaya çıkmadan önce ortaya çıkma olasılığı neredeyse sıfır olmayan olay yoktur ki zaten. İşi kolaylaştıracağı için çok yalın bir örneğe başvuralım. Sözcüğün gerçek anlamıyla bir rastlantı sonucu damdan düşen kiremiti alalım. Kiremit kaldırıma çarparak yüzlerce küçük, mini mini parçalara ayrılacaktır. Bu küçük parçaların kaldırım üzerindeki konumlarına, oradaki dağılım düzenlerine yakından bakacak olursak, ister istemez bu özel kiremitin somut durumunun bir daha yinelenmesi olanaksız, bütün evrenin içinde bir kezlik bir olay olduğu sonucuna zorunlu olarak varırız. Dünya durduğu sürece damdan düşecek yeni bir kiremitin asfalt üzerinde önceki kiremitin tamı tamına aynısı bir dağılımla yayılıp dağılmaması çok büyük bir olasılıktır. Başka deyişle bu olayın olasılığı yani olayın tüm somut sonuçlarıyla başka türlü değil de bu bir kez nasılsa öyle gerçekleşmiş olma olasılığı olayın ortaya çıkmasından önce hemen hemen sıfırdı. Bütün bu saptamalar kesinlikle doğrudur ve gene ilkece hiçbir önem taşımamaktadırlar. Ancak bütün bu akıl yürütmelerden hareketle gözlemlediğimiz düşme olayının aşırı olanaksızlığına bakarak, daha doğrusu bu düşüş sonrası yerdeki parçaların dağılım biçimlerine bakarak, bundan böyle başka kiremitlerin düşerek yerde o biçimlerde yayılmasını olanak dışı bir olay olarak görmemiz gerektiği sonucuna sessiz sedasız varmaya kalkarsak, bu zararsız saptamalar görünürde de olsa bir anlama bürünüverirler. Mono'nun da akıl yürütmesi ilkece aynen böyle bir özellik taşımaktadır. Mono'nun söylediği son çözümleme şudur. Çevremizde algıladığımız hayatın tek bir kezlik bir rastlantısal gelişmenin sonucu olduğu apaçık ortadadır. Tarih öncesinin herhangi bir aşamasında, bugünkü hayatın tümünün tek bir hücrenin ayakta kalabilme şansına bağlı olduğu bir an olmuş olmalıdır. Hayat bu tek somut ilk hücreden çoğalma ve gelişme yoluyla, bu ilk hücrenin ardılı olarak yeryüzünde yayılmıştır ve bu bildiğimiz biçimiyle bir kez daha salt rastlantının etkisiyle evrenin herhangi bir yerinde yeniden ortaya çıkma olasılığı gerçekten hemen hemen sıfırdır. Bu noktaya kadar Mono'nun düşünce çizgisine katılmamak olanaksızdır. Mono, sonra biraz örtük biçimde kitabında şu düşüncelere yer vererek iddiasını sürdürür. Hayat yeryüzünde, böyle baktığımızda aşırı bir istisna durumu temsil ediyorsa, bu büyük bir olasılıkla evrenin başka hiçbir yerinde hayatın bulunmadığı anlamına gelir. İşte bu görüştür yanlış olan. Tıpkı bir kiremitin düşüşündeki somut olayların tümünün adım adım ayrıntılarıyla yinelenmesinin olanaksızlığına bakıp da, pratikte bundan böyle damlardan bir daha kiremit düşmeyeceği sonucuna varmak ne kadar yanlışsa, bu çıkarsama da o kadar yanlıştır. Ancak kiremitlerin sadece ve sadece bu belirli biçimde ve söz konusu kiremitinkiyle aynı somut sonuçlarla düşebileceğini ispat etmem halinde böyle bir sonucu benimseyebiliriz. Gel gelelim buna imkan yoktur elbette. Ama işte Mono'nun temellendirmeye gerek görmeden sessizce desteklediği varsayım bu özelliği göstermektedir. Mono, sanki hayat bilinenden sapan herhangi bir biçimde düşünülemez ve kesinlikle olanaksızmış gibi davranıyor. Aynı itirazları bu noktada Pascal Jordan'ın vardığı sonuçlar bakımından da geçerli kılabiliriz. Jordan da hayatın kozmik ölçülere göre çok seyrek rastlanabilecek alışılmış dışı bir doğa olayı olduğunu ve belki başka hiçbir yerde değil de ancak yeryüzünde gerçekleşmiş bir özel durum olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Jordan'ın en önemli tezi, yeryüzündeki bütün yaşama biçimlerinin ilk zamanlardaki bir tek tohum hücreden türemiş oldukları anlamına gelen monofiletik, dipnot, monofiletik, aynı ilk biçimden türemiş. Türeme tezidir. Buradan yola çıkarak Jordan şu sonuca varır. Hayat, fenomeninin ne kadar inanılmaz ve olasılık dışı olduğunu ve ne kadar aşırı bir seyreklikle ortaya çıktığını, doğanın yeryüzünde milyarlarca yıl içinde hayatın ön koşulunu tek bir yalıtılmış tohum hücrenin içinde gerçekleştirmeyi ancak bir kez başarabilmiş olmasından da görebiliriz. İşin anlaşılması güç yanı, aynı yazıda çok yerinde bir görüşle hayatın gelişme tarihi içinde çeşitli yaşama biçimlerinin tümüyle yok olup gitmesi olayının sık sık yinelendiğini ileri süren birinin böyle görüşlere nasıl bel bağlayabildiğidir. Jordan yazısının herhangi bir yerinde sayısız milyarlarca yıl boyunca hayatın yeryüzünde kök salabilmek için bıkıp usanmadan yeni yeni başlangıçlar, yeni yeni girişimler yapmış olma olasılığından tek bir söz bile etmemektedir. Jordan bundan yaklaşık 4 milyar yıl önce abiyotik, canlı olmayan, yoldan meydana gelen yeni yeni molekül zincirlerinin son bölümde sözünü ettiğimiz yaşam dolaşımı ilkesine göre ayakta kalabilmek için şu ya da bu biçimde kısa ya da uzun süreler direnmiş olmaları olanağı hatta olasılığı karşısında neden gözlerini yummaktadır acaba? Gerçi bugün var olan tüm canlıların tek bir kökten geldikleri doğrudur. Bu dünya ölçeğindeki akrabalığın gözden kaçırılması olanaksız ipuçlarını etraflıca tartıştık. Peki de dinozorların kökünün tamamen kuruması, mamutların soylarının tükenmesi ya da kendilerinden üstün olan ve koşullara daha iyi ayak uydurmayı başarabilmiş rakipleri karşısında gerileyip yok olmaktan kurtulamayan onca türün hayat alanı, başka türlere bırakmasına seyirci kalmış bir gezegenin sakinleri olarak bütün bunlardan nasıl tek bir yanlış sonuç çıkartabiliriz? Yoksa bugün yeryüzünde yaşayan her şeyin ortak öncüllüğünden ayakta kalan tek şey bir anlamda yüzlerce milyon yıldan bu yana süregelen rekabet mücadelesi midir? Gerek genetik kodun evrenselliği, gerekse enzimlerin amino asit zincirlerindeki hiçbir şekilde rastlantıyla açıklanamayacak uygunluklar ve genetik akrabalığın bütün öteki kanıtları, Jordan'ın tartışmasız ileri sürdüğü gibi, bütün bunların başka türlü de olamayacağının kesinlikle ispatlanması anlamına ne yazık ki gelmemektedir. Bütün bunlardan çıkan asıl sonuç, yeryüzünün en eski tarihsel dönemlerinde büyük sayıda değişik başlangıçların, çeşitli hayat taslaklarının ortaya çıkmış olduğu ve bunlar arasından tek birinin, en etkin ve güçlü olanın tüm öteki başlangıçlara ve taslaklara üstün gelerek ayakta kalmış olduğudur. Her şey gene baştan başlayacak olsaydı, bir güç zamanı 4 milyar yıl geri götürebilseydi ve o ilkel yeryüzünün koşulları yeniden dünyayı hayatla bezemek görevini önlerine koymuş olsaydı, ortaya kesinlikle bugün bildiğimiz hayatın kendisi çıkmayacaktı. Gerçekten de bu hayatın tamı tamına bir yinelemesi düşünülmesi olanaksız bir olasılık olarak görünmektedir. Ribonükleik asitlerin, aynı baz üçlülerinin buyruklarının, aynı amino asitlerin kurulması anlamına gelmeleri ve bu amino asitlerin şifrelenmeleriyle bildiğimiz enzimlerin amino asit halkalarının aynı dizilişleri yinelemeleri ve sonuçta hayat anlamına gelen aynı madde özümseme süreçlerinin gerçekleşmesi şansının neredeyse yok denecek kadar az olmasının yanı sıra, evrimin durmadan değişen çevre koşulları gerçeğini de göz önünde tuttuğumuzda, evrimin hücrelerden canlılar üretme bakımından elinde bulunan astronomik sayıdaki olanaktan gene aynılarını seçerek şu bildiğimiz kuşlar, balıklar, böcekler ve memeliler biçimindeki organizmaları meydana getirme olasılığı da handi ise sıfırdır. Ama yeryüzünün bütün bunlara karşın gene de hayatla bezeli olmayacağını söyleyen tek bir hesaplama, tek bir istatistik bulamazsınız. Buraya kadar açıklığa geldiğimiz gelişmeler, tek hücrelilerin ortaya çıkmasına kadar geçmiş 10 milyar yıllık tarihin eğilimleri ve akışının özellikleri, yeryüzünün hayatı ortaya çıkarması için elverişli koşulları ona sunmuşlardı. Thorpe, Mono ve Jordan'ın görüşleri, yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi, temellendirilmiş tezlerden çok önyargılara dayanmaktadır. Onca zaman süre gelmiş gelişmenin tam bu noktasında, ilk hücrenin doğması aşamasında sırf istatistik ve rastlantının, yolun bundan sonrasında olup bitenlerin tüm ayrıntılarıyla bir kez daha aynen yinelenmesine olanak tanımaları yüzünden, gelişmenin birden tıkanması ve evrimin durması düşünülemezdi. Birinci kitabın sonu. 15 Mart 2002, sayfa 271.